Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çelik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Sony kanalından Sony'nin cep telefonu bölümü küçülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye'deki operasyonları sonlandırmışlardı. Ama dünya genelinde de bir küçülme durum söz konusu. En son gelen haber şu. 4000 tane çalışanı varmış Sony'nin cep telefonu bölümünde. Bunu yarı yarıya düşürecekler. Yani çalışan sayısı muhtemelen bu yılın sonuna doğru 2000'e düşmüş olacak. Aynı zamanda üretim için kullandıkları Çin'deki fabrikayı kapatacaklar. Kuvvetle muhtemel Tayland'da bir fabrikaları var, üretim merkezi. Üretimin bir kısmını oraya kayacak, bir kısmını da outsource edecekler. Yani üçüncü parti bir üretici firmaya verecekler. 5G ile birlikte bir kırılma yaşanacağını ve akıllı telefon dünyasında tekrar yükselişe geçeceğini söyleyen Sony'de küçülme devam ediyor. 5G yepyeni bir kırılma alanı yaratsa bile insan sayısını azaltan bir Sony var. Dolayısıyla 5G'de yeni bir yatırım alanı, yepyeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. Ama görünen o ki küçülmeye devam ediyorlar. Bu arada stratejide de bir değişme söz konusu. Özellikle Çinli üreticilerin daha aktif olduğu ya da Sony'nin daha az kaçış alanı yaratabileceği pazarlardan çekilerek daha ziyade işte Asya'nın belli coğrafyaları ve Avrupa'daki bazı bölgelere yoğunlaşacak gibi görünüyorlar. Pazar payları da son finansal raporda ortaya çıktı. 2010'da %3, %4'ler seviyesindeki pazar payı şu an %1'in hatta %1'in altına da gerilemiş durumda.
Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Biz bu sürecin yaşanacağını çok uzun zamandır öngörüyorduk. Türkiye'deki merkezi kapatmaları, Sony Mobile'ın Türkiye'den çekilmesi de bunun göstergelerinden bir tanesiydi.
Çinliler teker teker gelirken Sony ben çıkıyorum.
Evet, yani herkes koşa koşa Türkiye'ye geliyor ama onlar çıkıp gidiyorlar. Buradaki ofisi kapatıyorlar, çalışanlarını işten çıkartıyorlar. Zaten işten çıkartmalar başlamıştı ama tabii ki 2000 kişi birden aynı anda çıkartılınca bu haber olmaya değer görülüyor. Fabrika kapatıyorsun. Fabrikada kaç kişi çalışıyor zaten? Sadece onun işten çıkartması bile oldukça büyük bir insan anlamına geliyor sayı olarak.
Bir de tabii diğer tarafta şöyle bir durum var. Bunu artık nasıl yorumlamak gerektiğinden tam emin değilim. Artık bir kaçış alanı bulmuşlar. Bir şeyleri gizlemeye mi çalışıyorlar emin değilim ama cep telefonu bölümünde işte TV ve kamera bölümünü bir araya getirerek kuvvetle muhtemel ki belki yatırımcılardan olan zararı mümkün olduğu kadar gizlemeye mi çalışıyorlar emin değilim ama
tablolarda gözükecektir.
Yani onlar böyle bir konsolidasyon yapmışlar.
Ne kadar eksi yazdığı tablolarda mutlaka görülecektir. Yatırımcıdan detayı kaçıramazsın çünkü. Şimdi burada şöyle bir problem var. Bak, Mobil Dünya Kongresi'ni geride bıraktık. Hangi firmaları konuşur? Sony var mı içinde? Yok. 21'e 9 telefon tanıttılar adamlar ya. Yani çağı yakalayamayan ya da çağın ihtiyaçlarının dışında işler geliştiren bu konulara odaklanan bir firma var karşımızda. Sanki böyle orada bir grup mühendis var. Şunu denesek nasıl olur? Aa, böyle bir şey çıkarsak elimize aldığımızda nasıl tutarız falan tarzında böyle düşünürken, şakalaşırken arada da Sony'ye telefon üretiyor gibi görünüyorlar. Ama olacak iş değil. Çağı yakalayamıyorlar. Yakalayabilecek gibi de görünmüyorlar şu anki modelleriyle birlikte. Keşke devam etselerdi. Yani bugün Z serisinin sektörde yarattığı dalgalanma, aynen, kullanacağı da yarattığı heyecan hep beraber gördüğümüz şeylerdi. Ya şimdi suya toza karşı dayanıklı telefon diyoruz. Bunun öncüsü Sony'dir yani genel olarak baktığımızda. Her ne kadar reklamlarda yanlış yönlendirme yapsalar, kullanıcılar daha sonra denize girip garanti dışı kalan telefonlar yüzünden firmaya oldukça öfkelenseler de.
Ya neler yaptılar? Teknenin önüne Sony telefonu bağladı İstanbul Boğazı'nda.
Suyun altında fotoğraf çekti falan diyorlar telefonu. Su geçirince ondan sonra şey diyorlardı, bunu suyun altında kullanmak
yasak. Teknoloji olarak tabii bir vizyon yorum yapmak gerekirse Xperia Z, Z2 gibi telefonlar bu işin öncüsü olan telefonlar. Evet. Öncesinde bazı markalar denemiştir, denememiştir ayrı bir durum söz konusu ama Sony amiral gemisi telefonlarda suya ve toza karşı dayanıklılık konusunu yaygınlaştıran ve bu konuda ısrarcı olan markalardan birisi. Evet. Bugün pek çok markanın da ön plana çıkardığı detaylar arasında.
Doğru söylüyorsun. Mesela Z serisinin ilk iki telefonunda tasarım olarak da öncülerdi. Ama nerede çuvallamışlardı? Ekran teknolojileri konusunda ne yazık ki istediğini veremeyen ekranlarla çalışıyor. Kullanmışlardı telefonlarında. Kullanıcıların biraz eleştiri noktalarından bir tanesi de buydu o telefonların ikisinde de ama sonrasında mesela Z3, Z4'te bunu da düzelttiler. İşte Z serisinde yakaladığı o çıkışı ben LG'nin G2'de yakaladığı çıkışa benzetiyorum. Bir parlama yaşadılar ama o ateşin büyüklüğünü kontrol edemediler.
Bir de diğer tarafta şey var Mesut. Yani şimdi Sony biraz da bir kendi markasının büyüklüğüne de güvendi bana soracak olursan. Çünkü değişen akımları yakalamakta zorlanmaya başladılar. Tasarım tarafı zaten yanlışta ısrarcı oldukları en büyük alanlardan birisiydi. Yani döneminde güzel tasarımlar çıkmıştır. Kompakt modelleri döneminin bence minyatür telefon tarafındaki en iyi modelleriydi ama hem onları devam ettiremediler hem de işte bu çerçevesiz tasarım anlayışı gibi trendler akıllı telefon dünyasında hükmetmeye başlarken orada geri kaldılar. Diğer taraftan tabii Sony aynı zamanda bir görüntüleme firması. Kamera yapıyor. Sensör tarafını geliştirdiği kamera sensörlerini Apple'ından Samsung'una bütün firmalar kullanıyor ve bugün bakıyorsun Mesut. Çinli diyor ki 10x zoom yapabiliyorum. 5x optik zoom yapabiliyorum. 10x karma zoom yapabiliyorum. Hatta istersen 50x yapabiliyorsun gibi bir takım yenilikleri denemeye başlamış durumdalar. Ama Sony tarafı o tarafta da bu konuya yetişebilen bir durum oluşturamadı
ya
işte.
Şimdi 10X, 50X bunlar yeni kavramlar. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Sony yıllarca optik stabilizasyona direnmiş bir firma.
Aynen. Steady Shot tarafından.
İşlemci gücü yetersiz olduğu halde, o zamanın Ace teknolojileri yetmediği halde, benim telefonumda Ace var yeter diye kullanıcıları bunu dayatmış bir firma. Yıllarca optik stabilizasyon koymadı telefonlarına. Yani bırak 10X'i, bırak 5X'i yani.
Kamera böyle firması, bir firmayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla söz konusu, hani hadi diyelim tasarımı bir tarafa bırakıyorum. Japonların tasarım konusunda bazı iyi yaptığı şeyler var, bazı kötü yaptığı şeyler var. Japonlar genel mühendislik anlamında çalışan bir şeyi, mühendislik tarafına geliştirmeyi daha çok seviyorlar ama yani görüntüleme tarafında bu kadar iddialısın. O konuda önce olman gerekirken
yapamadılar, olmadı ve işte görünen köy dediğimiz gibi kılavuz istemiyor. Son durumda böyle. Ki, HTC'ye benziyor aynı işte gidişat. Ya HTC'de marka olarak konuştuğumuz bir şey kaldı.
Ya bundan sonrasında açıkçası nasıl bir stratejiyle ilerleyeceklerinden çok emin değilim. Çünkü bakıldığında Çinlilerin çok büyük bir ilerleme durumu söz konusu. Apple'ın pozisyonu var. Samsung tarafında işte bir yeniden yapılanma var. Yeni bir ürün stratejisiyle 2019'a girdiler.
Satmak için de geç kaldıklarını düşünüyorum.
Yani satmak isteseler bile orada nasıl bir sinerji olur? Japonlar genelde firmalar dışarı çıkmasın diye küçülen ya da satış durumundaki firmaları birleştirerek bir geniş şirket oluşturma konusunda da bazı eğilimler sergilediler daha önce. Onların da ne kadar başarılı olduğu ayrıca bir belki yorum açık konu olarak değerlendirilebilir. Bu saatten sonra ne yapacaklarından emin değilim. Hala şey istiyorlar tabii. Akıllı telefonlar 5G ve nesnenin internetine merkez cihaz olacak. İnsanların her şeyi kontrol edebileceği cihazlar olacak diyerek bu konuda ısrarcı olmayı da sürdürüyorlar ama.
Zaten oldular herhalde.
İşte ısrarcı olacaksan da.
Evimdeki birçok cihazı ben cep telefonundan kontrol edebiliyorum.
Yani 5G ile beraber işte payda bunun üzerine kurgu yapmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda eğer bir çalışma yapacaklarsa şu an bambaşka şeylere ihtiyaç var. Bari yeni bir sayfa açsalar da yeni trendlere, kullanıcı isteklerine uyumlu bir ürün gamı ortaya çıkarsa bilseler. Çünkü Mobil Dünya Kongresi'nde anladığımız kadarıyla Xperia 1 ailesi de kullanıcıların vay canına aman Allah'ım çıkar çıkmaz bir bakmalıyım dediği ürün grubu değil.
Evet doğru.
Böyle bir durum var. Son 2 yıldır özellikle güzel yaptıkları bazı şeyler var örnek teşkil edebilecek. Yazılım güncellemesi tarafındaki tempolar. Mesela pil tarafında Sony yıllarca 2 gün pil ömrü vaat etti ki pil tarafında da iyilerden birisiydi. Umarım iyileri koruyarak kullanıcının eleştirdiği ya da görmek istediği şeyleri bir araya getirdikleri yeni telefonlar yapabilirler. Bakalım yani 5G tarafında harekete inanan bir marka. 5G içinde eğer 2020'nin yaygınlaşacağı yıl olduğunu düşünüyorsak herhalde önümüzdeki yıl yeni bir ürün grubu çıkartırlar diye düşünüyorum. Eğer başka bir gelişme olmazsa. Apple tarafı geçtiğimiz hafta 2 yıllık belirsizliğe son verdi. AirPower adını verdikleri yeni bir kablosuz şarj istasyonu, kablosuz şarj 5'i duyurmuşlardı. Apple'ın ürün gamındaki telefonu, saati ve kulaklığı şarj edebilecek ama tanıttıktan sonra bugün çıkıyor, yarın çıkıyor derken yılan hikayesinden bir hikaye dönüşü AirPower. Geçtiğimiz hafta açıklama yapıldı. Apple'ın kendi ürün kalite standartlarını karşılamadığı açıklanarak bu Apple'ın yaptığı resmi açıklamaydı. AirPower'a son verdiklerini piyasaya sürmeyeceklerini duyurdular.
Şimdi işin garip tarafı kendi standartlarını yakalayamayan bir şeyin duyurusunu yaparken sıkıntı yok. Üretemeyince mi kendi standartlarını yakalayamadığını anladılar. Orası gerçekten çok büyük bir soru işareti.
Bana soracak olursam bu ürün zaten tanıtım yapıldığı gün daha önce tüm kalite kontrol testlerini bitmiş oldu. Artık yani üretime giren, üretim başlamış bir ürün olarak düşündüm açıkçası.
Şimdi şunu görüyoruz herhalde. Apple gibi hani zamanında sektörü yön verdiğini söylediğimiz bir firma bile bugün alelacele lansmanlar yapan, test etmediği, henüz daha hazır olmayan ürünleri duyuran,
aynen,
ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmayan şeylerden bahseden bir firma haline almış durumda. Bu tüm aslında mobil kısımda görmeye başladığımız konulardan bir tanesi olmaya başladı. Bir şeyleri duyuyoruz, bir şeyleri görüyoruz. Kamera teknolojisi gelişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, chipsette, konsol grafikleri falan diyorlar. Ama hiçbir şey ortada yok. Göremiyorsun. En bariz örneklerden bir tanesi 2 yıl beklenen bir ürünün sessiz sedasız artık çıkmayacak diye açıklama yapılması. Mesela Apple'ın sen bakma HomePod isimli cihazı da artık hiç konuşulmayan Apple tarafının ürünler arasına girdi. Yani öbür gün onu da mağazalardan kaldırırlarsa şaşırma.
Buradan aslında şunu anlıyoruz. Hani ilk dışarıdan yorumladığımız zaman para her şey demek değil. Yani ne kadar paran olursa olsun bir ürünü işte planlamasından tasarımına, üretim sürecine kadar yanlış bir yolda dizayn ettiğiniz zaman ürün piyasaya çıkamayabiliyor. Evet. Tabii Apple'ın yaptığı açıklamanın arka tarafında başka ne tür nedenler var. Biz bunu Apple açıklayana kadar da açıklamadığı sürece tam olarak anlayamayacağız ama.
Ama mantalite olarak bence güzel bir üründü. Anlamlı bir adımdı.
Ya tabii tüm kablosuz cihazların tek bir istasyonda şarj edilebilmesi ama ortaya çıkan iddialar cihazın çok fazla ısındığı ve ısınma sorunu çözemedikleri yönündeydi. Diğer taraftan tabii şöyle bir durum da var. Yani Apple bu açıklamayı yaptıktan sonra ben Twitter'daki tartışmalara da baktım. Haklı yorumlar da var. Hani bunu kalite standartlarına uymadı diye çıkarmıyorsun ama senin kalite standartlarına uymayan klavyesi hatalı Mac Pro'ları piyasaya sürüyorsun tarzında bir takım yorumlar var. Haklı yorumlar onlar. Çünkü klavye tarafında çok ciddi sıkıntılar yaşayanlar oldu. Ama bu cihaz üzerinde konuşmak gerekirse AirPower diye bir cihaz çıkmayacak. Belki ileride farklı bir tasarımla bu görevi üstlenebilecek farklı cihazlar çıkartabilirler. Zaten üçüncü parti firmalarda da kablosuz şarj istasyonları var.
Yani zaman. Üçünü bir arada şarj edebileceğiniz bir istasyon inanılmaz pratiklik sağlayacak. Bu kesin.
Bu kesin.
Başucunda duracak. Koyacaksın hepsini.
Yani zaten şimdi şöyle bir durum var. Qi standartını destekleyen bir takım cihazlarla telefonu şarj etmek zaten bugün mümkün.
Mümkün evet. Bin saatle tane sadece işte şey bilmiyorum. AirPods 2 yine Qi standartı mı? Kendi standartın var saat gibi.
AirPods'tan çok emin değilim. Evet. Ama galiba geçtiğimiz saatte ben bir fotoğraf gördüm. AirPods'u Galaxy S10'un ters şarj özelliği şarj ediyordu.
O zaman tamam destekliyor demek. Bir tek saat olabilir. Kaldı orada farklı değil mi şu an?
Anladığım kadarıyla bunların hepsi zaten evrensel standarda getirecekler. Bir sonraki iPhone modeli içinde Lightning'den Tip C'ye kayabileceği konuşuluyor. Zaten iPad'lerde yaptılar bunu. Çünkü artık dünyanın gittiği bir yön var. Teknolojik üstünlükten ziyade kullanım kolaylığı ve tüketici dostu bir anlayış benimsemiş.
Zaten Avrupa Birliği de bayağıdır bir Apple'ı zorluyor artık evrensel bir şarj cihazı kullan diye.
Orada da işte Tip C. Evet, orada hepsini birleştirecek. Tabii kablosuz tarafta birkaç farklı birlik var kendi standartlarını yaygınlaştırmaya çalışan ama orada Qi standardı. QE diye yazılan şu an en büyük standart haline geldi.
Apple Tip C'ye geçtiğinde dizüstü bilgisayarından tabletine kadar her şeyi Tip C port üstünden şarj edebiliyor olacaksın. Ama bu geçiş tabii ki yine sancılı olacak. Mesela yeni çıkan AirPods Lightning port üstünden şarj oluyor. Hı-hı. Eğer kablo şarj etmek istersen.
Ya bir yerde kırılmayı yaşamamak gerekiyor bana soracak olursan. Çünkü bu şekilde bölünmüşlük.
Çok bölünmüş durumdalar.
Ya kullanıcı dostu diye bir keresinde.
Ya çok basit örnekler var arkadaşlar bugün konuştuğumuz. Bugün gidin bir iPhone satın alın, iPad 11 Pro satın alın ve bir MacBook satın alın. iPad'in içinden çıkan kablosuz, kablolu şarj cihazıyla telefonunuzu şarj edemiyorsunuz. Telefonun içinden çıkan kulaklığı ikisini de kullanamıyorsunuz. Ne tablette ne dizüstü bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Yani böyle uyumsuz, birbirinden çıkan aksesuarlar birbirine tamamen artık yabancılaşan bir firma haline aldı.
Evet, aynı fikirdeyim. AirPower özelliğinde tabii bu istasyonun çıksaydı ya diğerlerinin anlayan bir özelliği olacaktı. Apple'ın buradaki bence artılarından birisiydi bu. Örneğin telefon üzerinden tüm cihazın, şarj olan cihazın şarj durumunu gözlemleyebilmek
yani güzel bir
detay. Ekosistem kendinize ait olduğu zaman böyle şeyleri yapabiliyorsunuz ama en nihayetinde yazılıma gelene kadar cihazın kendisi yapılamadığı için piyasaya çıkamayacak gibi görünüyor. Ama böyle bir istasyonda ihtiyaç var. Cihazlar kablosuz şarj özelliği kazandıkça bu tür aksesuarlar daha fazla önem arz ediyor.
Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Biz kablosuz şarj diyoruz ama kablosuz şarj cihazını kabloyla bağlıyorsunuz.
Bir şeyi kabloyla bağlıyorsun.
Şarj eden üniteyi kabloyla bağlıyorsunuz. Şimdi 3 farklı kablosuz şarj olabilen cihaz için 3 farklı kablosuz şarj ünitesi kullanacaksan ben yine kablo kalabalığı oluyor benim masamın üstünde. Tek bir cihazla 3'ünü, 4'ünü, 5'ini şarj edebilecek hale gelirsem ben bu cihazların çok büyük bir sorun giderilmiş olacak.
Aynen öyle. Tabii diğer taraftan Apple ve diğer firmaların üzerine yorumlamak gerekirse bunlar aynı zamanda çok ciddi gelir kapısı olur. Aksesuarlar genelde kar marjı olan yüksek ürünler. Bugün artık IKEA gibi firmalarda kablolu şarj destekleyen masalar var. Farklı şeyler var. Artık insanlar çünkü kablodan tamamıyla kurtulmak ve arınmak istiyorlar. O anlamda dediğin gibi tüm cihazların bir arada olduğu güzel bir çözüm olabilir ama
ne yazık ki. Şarj ünitesi şöyle bir şey olacaktı. Mesela Samsung telefon kullanıyorsunuz ya da Huawei telefon kullanıyorsunuz ama saati falan da sahipsiniz kablosuz şarj olan Samsung tarafında. Alacaktım bu üniteyi. Onları da kullanabilecektim. Mesela Samsung tarafına da her cihaza aynı anda koyabileceğim bir şarj üniten yok şu anda kablosuz.
Ben de aynı fikirdeyim ama nedense böyle bir şey
demek ki yapılamıyor şu anda.
Yapılamıyor. Evet. Yani teknik olarak ortaya çıkan gerekçe cihazın çok ısındığı ve bu sorunu bir şekilde çözemedikleri yönündeydi ama Apple'ın yaptığı açıklama Apple'ın ürün standartlarını karşılayamayan bir ürün olduğu için piyasaya çıkmayacağı yönünde. Kullanıcılarımızı beklettiğimiz için özür diliyoruz dediler ama en nihayetinde yerine yenisi gelir mi? Bunu hep beraber belki şimdi WWDC yaklaşıyor.
Evet,
bunun alternatif bir çözüm duyurulur mu? Hep beraber göreceğiz. Çünkü artık bütün neredeyse bütün ürünleri mobil taraftaki kablosuz şarj destekleri hale geldi.
WWDC'de ürün lanse ettikleri oldu. Ama mesela geçen WWDC tamamen yazılım odaklı, ödüllerin konuşulduğu, yazılımcıların, yeni yazılım kitlerinin konuşulduğu bir etkinlikti. Şimdi Google I.O. var. Bakalım Google I.O.'da yenilikler ben görmeyi bekliyorum. Google I.O.'da çünkü donanım eninde sonunda gösteriliyor. Bir yerlerde bir şeyler görüyoruz.
Yani tabii Apple tarafından bir Mac Pro beklentisi var profesyoneller için. Onu WWDC'ye saklandığı söyleniyor. Çünkü eski Mac Pro'dan yıllar önce vazgeçti. Daha modüler tasarım. Yani içerisindeki bileşenlerin değişebilir, upgrade edilebilir bir tasarım anlayışının ortaya çıkacağı söyleniyor. Bakalım Apple zaten ürün gamını büyük oranda yenilemiş durumda. Sessiz sedasız bir sürü cihazı geçirmiş haftalarda piyasaya sürdüler. Yeni şeyler olabilir mi? Göreceğiz. Ben orada daha ziyade donanım yazılım arasında yeni bir entegrasyonu göreceğimizi düşünüyorum. İşte daha önce konuştuğumuz mobil uygulamaların bilgisayar dünyasına gelip gelmeyeceği, işte macOS'a gelip gelmeyeceği tarzında heyecanlı bir etkinlik olacak. Onu da takip edeceğiz tabii ki. Huawei tarafında bazı açıklamalar var. Şimdi Huawei tabii P30 Pro ile özellikle görüntüleme tarafında çok iddialı. Özellikle kamera tarafında çok fazla vurgu yapıyorlar ama biz daha önceki videolarda da konuştuk. Fotoğraf tarafındaki muazzam ilerlemeye rağmen video tarafında aynı gelişim şu anda gösterilebilmiş değil. Bakıldığından DxOMark tarafında Huawei şu an liderlik pozisyonunda. sadece P30 Pro değil, Mate 20 Pro ve P20 Pro'dan evet. üst sıradaki yerlerini koruyorlar. Çok güçlüler o açıdan ama Deluxe Mark'ın video kriterlerine bakıldığı zaman Huawei orada kamera tarafına, fotoğraf tarafındaki başarısını sergileyememiş. Şimdi ilginç olan bir durum var. Huawei'in başkan yardımcısı Li Shilong bir açıklama yapmış. Biz zaten geçen de mobilitelerini konuştuk. Lansmanda işte işin derine geldiği zaman tasarımda Samsung'u çıkartır, kamerada Samsung koyar. Aslında buna benzer bir açıklama. Şu açıklamanın kendisi de şu. Diyor ki biz Deluxe Mark skorunu hedefleyen bir firma değiliz. Şimdi bak lansmanda hiç Deluxe Mark göstermesen, hiç skorlardan bahsetmesen ben bunu anlarım.
E-Tepe'de biz varız demesen.
Tamam E-Tepe'de biz varız demesen ben bunu anlarım. Ama sen şimdi lansmana git, Deluxe Mark'ın fotoğraf tarafındaki sonuçlarını koy. Liderlik istin, liderlik diye altını çizes çizes. Bundan bahset, daha sonrasında video tarafı düşük gelince biz onu hedefleyen firma değiliz. Yani biraz samimiyet değil mi? Yani biraz samimiyet yani.
Şimdi aynı adamın senin röportajında...
Bu aynı adam diyor. Başkan ismi. Bunun altındakilerden birisi.
Başkanın da... Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Erdi yazmadı ama ben bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Beraber konuştuk çünkü. Erdi'nin başkana direkt sorduğu bazı sorular var bir toplu basın aynen. toplantısında.
Küçük bir grup. 10 kişi.
Evet. Erdi röportajı henüz yayınlamadın değil mi? Yayınlayacaksın.
Videoyu bulamadım. SD kart kayıp.
Erdi böyle bir sıkıntı yaşarken şöyle bir şey oldu. CSMR'ın Erdi'nin sorduğu soruları ve aldığı cevapların hepsini bir yazıda paylaştı.
Aynen, ben iki soru sordum.
İki soruyu da almışlar Erdi'nin sordu ve iki soru da çok anlamlı. Bir tanesinde diyor ki Erdi, ya diyor yani telefonlarınızda alt çerçeve niye kalın?
Aynen.
Mesela verdiği cevap şu, bunun tasarımsal olarak daha iyi göründüğünü düşünüyoruz. İkinci sorulardan bir tanesi...
Diyorlar, uygulamalarda da diyor, kullanım kolaylığı sağlıyor. Altta bir boşluk, kullanıcının alt menülere daha fazla erişimini sağlayabilir diyor. Parmağı biraz yukarıda tutacağız.
Yani. Bir diğer yaklaşım da şu. Erdi diyor ki 4K 60 kare saniye niye çekmiyorsunuz diyor video kamerada. Bir sıkıntı mı var diyor işlemcinizde. Çok yer kaplıyor diyor. Yani şimdi...
Şeyhlerini söylüyor tabii. İnsanlar deniz 4K TV yaygınlaşmadı. İşte onun görüntüleme tarafını tamam, zorluklar abi, vesaire.
Yani böyle bir neden olabilir mi? Sen koy ben kullanmam istersem ya. Yapabiliyorsan.
Yani sen 4K 60 koy. Koyabiliyorsan
şimdi bir gerçek
6K koy. Tamam,
senin dediğin de bir şey var. Ne diyorsun? O zaman işlemciler de çok hızlandı. Ne de olsa Facebook Twitter'a yetiyor orta sınıf bir işlemci. En baba işlemciyi geliştirme. Orta sınıf işlemci koy.
Yani... Zaten en zor şey gelişimi sürdürebilmek. Evet. Şimdi insanlar kullanmıyorlar ya çok yer kaplıyor. Yani çok yer kaplama zaten bir bahane olamaz. Şimdi çok yer kaplamadan şikayet eden bir markanın evrensel standart yerine kendi SD kart standartını geliştir. Bakın ben depolamayı da arttırabiliyorum diye mesaj vermesi evet. doğru değil zaten bir kere. Orada arka tarafta bazı teknik gerekçeler olabilir ama firmanın yaklaşımı bu yönde. Zaten buradaki yaklaşım da aslında bu. Biz daha önce belki bunu Xiaomi yorumlarken konuşmuş olabiliriz. Mesela Deluxe Mark'ın video tarafında Xiaomi Mi 9'un skoru yüksek. Alt gerekçeye bakıldığında sonra Deluxe Mark detaylı bir rapor yayınlıyor. Ha, kriter olur, referans olur o ayrı bir konu ama kendilerince detaylı analizinde yapıyorlar. Nedenlerden birisi şu yüksek puan almasının. Kamerayı açınca 4K video çekimle başlıyor. Şimdi zaten artık bundan sonra üst seviye telefonları mesut. Uygulama seviyesinde arayüze girdiğin anda video kayda bastığında standart 4K çekmesi lazım bana soracak olursan. Ha, kullanıcı 1080p'ye dönmek istiyorsa ayarlardan tercih edebilir.
Onu niye yapmıyorlar? Onu da burada söyleyeyim. Şimdi çok yer kaplıyor diyor ya Erdi. Bu telefonların tepe model telefonlarda evet. Şimdi artık 128 GB'dan başlamaya başladı Android tarafında ama 64 GB tepe model telefon satan da var hala dahili depolamanlı olarak.
Tabii mesela Mi 9'un 64 GB ya da bazı farklı modelleri var ama.
Ve ekstra para istiyorlar. SD kart genişleme seçeneği de yok bu telefonlarda. Şimdi o kullanıcı açısından baktığında 4K bir tercih olmalı. Çünkü direkt 4K'ya düzenek yani düz olarak sunarsan benim annem babam için 4K çekmesi çok büyük bir şey değil ama hafızanın dolması
doğru.
çok büyük önemli.
Ama işte mesela...
Biz 4K videolar çekiyoruz. Bende 512 GB'lık iPhone var. Yani son dönemde en çok aldığım hatalardan bir tanesi hafıza doldu. Yani ben bir fuara gittiğimde artık bilgisayar atıp eski videoları siliyorum. Neden? Gerçekten o videolar inanılmaz büyük boyutta
doğru,
oluyorlar.
Doğru ama bana soracak olursan şöyle bir şey var. Şimdi telefonlarınızdan fiyatları artıyor. Hani 128 GB zaten artık bu seviyede başlangıç depolaması olmalı.
128 harbiden başlangıç oldu. Bende 512 yetmiyor bak. 4K 60 çok yüksek oranda veri isteyen.
Tabii şu da var. Sen de dibine kadar da şimdi kamerayla video çekiyorsun. Evet. Bir de öyle bir durum var ama en nihayetinde belki de ayarlar seçeneği sunmalı. Çünkü çok bazı insanlar tanıyorum ben. Standart ayarlayıp kullanıyor kamerayı.
Daha kolay bir yere koyabilirler ama DxO Mark'ın o yaklaşımına katılmadığımı burada belirteyim. Yani sen katılabilirsin tabii ki isteyebilirsin. Ama ben de neden katılmadığımı açıklayayım istedim. Yani 64 GB, 128 GB, 4K 60 için çok küçük depolama alanları.
128 GB olabilir. Özellikle farklı oyun sürekli oyun kuranlar ya da yetmez aynı zamanda yani film dizi izleyenler açısından. Ama diğer taraftan bakıldığında da bundan yola çıkarak işte 4K 60 kare saniye biz telefonumuza koyamıyoruz ya da koymak istemiyoruz demek
evet,
de
o yanlış bir
doğru
şey.
Bir açıklama tarzı değil. Huawei'nin kendi NME kart diye bir standart geliştirmek yerine bu konularla ilgili farklı çalışmalar yapsan belki daha da doğru olabilir. Sonucunda
yani sen seçeneği koyarsın.
Depolama yaptırabilmek anlamında evet. bir takım yeni kodeklerin kullanıldığını da biliyoruz. İşte yaygın olarak kullanılmaya başlanan farklı çözümler geliştirilebilir ama Huawei tarafı bu gerekçelerden yola çıkarak 4K 60 kare saniyeyi.
Ya işlemcimiz yetmiyor diyemiyorlar, tamam mı? Bunları kullanıyorlar. Yani yapılacak işler değil bu. Video kaliten niye kötü? Onu da cevaplasın o zaman. Yani o zaman insanlar video çekmeyecek mi diyecek. Yani adamların Full HD video kalitesi de kötü bu arada. Puanlar o yüzden düşük. 4K 60'ı falan geçtim. Öyle yani, problemleri var.
Huawei, ben sana düşünüyorum. Şu telefonu tasarı buna. Zaten kamerası, fotoğraf tarafı zaten iyi. Bir sene boyunca vaktim var. Bak, bir sene vaktim var. Otur şu video tarafını. Ekibi bir araya getir.
Tabii bu arada P30'un fotoğraf kalitesi gerçekten çok iyi.
yeni bir dönem.
Yani.
Yeni bir dönem. Yani evet,
gerçekten çok
yepyeni
iyi.
Yepyeni bir dönem. Onu muhtemelen biz yani. Bu sene... Yani, şimdi tabii teknoloji epeydir konuşulan bir teknoloji. Telefonlarda optik yakınlaştırmada ileri gitme olayı. Yaygın olarak başladı Huawei oldu ama muhtemelen bundan sonra artık telefonlarda bu özelliklerin yavaş yavaş geleceğini göreceğiz. Bir çünkü de, bir sonraki kırılmayı oluşturuyor.
Seninle de konuşuyorduk bir ara. Yani kullanıcıların videoyu önemseme derecesi fotoğrafın yanında daha az. Yani insanlar fotoğrafı daha fazla önemsiyorlar. Daha fazla kullanıyorlar. Hayatlarının içinde daha fazla var. Bu yüzden
bununla ilgili mesela bir araştırma var. En büyük kriter şu Instagram. Ne kadar video paylaşıyorsun Instagram'a, ne kadar fotoğraf paylaşıyorsun
çok
mesela.
Rahat bakabilirsiniz ona. Yani fotoğrafta çok iyi olup o yüzden video diye çok umursamayıp böyle açıklamalar yapmalarını bir yere kadar bağlayabilirim. Fotoğrafları inanılmaz iyi. Hatta o kadar iyi bir seviyeye getirdiler ki şimdi bu telefonları. Diğer rakiplerin hepsine dikkat et. Bir şey geliyor. Dedikodular gelmeye başladı. 3 kamera, 4 kamera olacak filan.
Mesela ya P30 Pro'nun kamerası düşük ışıkta da inanılmaz sonuçlar veriyor.
Çok iyi sonuçlar veriyor.
Yani bugün diğer markaların üzerinde baskı oluşturduğu noktaya gelmiş durumda. Hatta Google'un piksellerde kullandığı gece modülle kıyaslanır hale getirmiş durumdalar. Dolayısıyla fotoğraf tarafında zaten muazzam bir gelişim söz konusu. O, yani hakkını verelim. Huawei son birkaç jenerasyondur. Bu işi gerçekten çok iyi yapar hale geldi ama işte video tarafı da önemli çünkü fiyatı ve pozisyonu itibariyle profesyonellere de hitap eden bir kamera olduğu için bu. Hani fotoğraftan muazzam memnunken kameraya geçip ya keşke daha iyi olsaydı demek. Tabii. Telefonu biraz hani
ya
pozisyonu zayıflatıyor.
Bu telefonlarda Huawei'in son olarak şunu da belirtelim çok uzatmadan. Geliştirmesi gereken iki husus kaldı. Bir tanesi video kalitesi, bir de işlemci. Ben Huawei'in yerinde olsam evet kendi işlemcimi geliştirmeye devam ederim. Bence bu firmalar için çok önemli. Stratejik olarak çok önemli. Ama olmadığı senelerde mesela geçen 980 Mate 20 oldu değil mi? Evet. Ama ben P30 Pro'da 845 minimum, 855 gibi bir chipset görmek isterdim. Belki 845 demem sizi hayrete düşürdü ama inanın bana 845 olsaydı bu alet 4K 60 kare saniye video kaydı da yapacaktı. Çok garip geliyor değil mi? Bak bir önceki jenerasyon Snapdragon'dan bahsediyorum ama 4K 60 diyorum.
Tabii işlemci yapar, yani işlem tarafında dediğin haklısın ama tek kriterinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Exynos 98'im, S10'larda 8K encode edebilen bir işlemci var ama işlemcinin kendisi 855'e değişmezsin açıkçası. Huawei'in burada tabii başka baskı kanalları da var. Yani ZTE bunu yaşadı. Yarın öbür gün Amerikan baskısıyla Qualcomm ben sana çip vermiyorum derse ya.
Evet, kendi çiplerini geliştirmeleri lazım ama iyi olmadığı yerde de daha iyisi varken bu telefonları ziyan etmeseler daha iyi olacak.
Umarım rekabetçi hale gelirler.
Ya şimdi Erdi da... P30 Pro'ya baktığında bak ben ön incelemesinde de söyledim. Bu telefon Android dünyasında Mate 20 Pro için onu diyorduk. Şimdi P30 Pro için onu diyoruz. Üstüne koya koya giden bir telefon. Yani ekrandan parmak izi okumayı falan geçtim artık. Hani yüz tanıma falan. Bunun ön tarafta projeksiyon cihazı yok ama. Yani aletin 10x hibrit zoom'u, 5x optik yakınlaştırması... Her şeyi geç, o tasarıma 4200 mAh batarya bunlar kolay işler değiller yani.
Çok ciddi bir gelişim var. Açıkçası bundan sonrasında Mate 30 Pro'yu da merak eder hale geldim. Çünkü şimdi Mate 20 Pro'daki bazı özellikler bu telefonda yok. İşte stereo hoparlör ya da 3 boyut yüz algılama
yani
gibi.
Yani TOF-MOF konuşuyorduk işte Time of Flight kamerası. Ne oldu? Aletin arkasında var.
Bokeh inanılmaz geliştirmiş durumdalar. Yani hiç akla hayal sığmayacak mesafelerden muazzam bokeh çeker hale geldi gerçekten. Fotoğraflama konusunda... Yani kimi kullanıcıların belki yanına taşıyacağı bir kamera bile olabilir. Özellikle fotoğraf çekmeyi çok seven, Instagram'a sürekli fotoğraf paylaşanlar kişiler için bayağı iyi oldu.
Benim çevremde var. Ama telefonu farklı ama kamera olarak bunu taşıyor yanında.
Ben de öyle birkaç kişiye
şahidim. Fotoğraf çekeceği zaman böyle çekiyor.
Çünkü bir ortaya çıkan sonuçların etkileyici bir tarafı var.
Evet.
Pek çok kullanıcı da biliyoruz ki özellikle teknoloji dünyasını nispeten daha takip edenler mağazaya gittiğinde telefonu eline alıyor. İlk çektiği fotoğraftan etkilenince
bitti iş.
Tercih neden olabiliyor gerçekten önemli ama umarım video tarafında genişletirler ve bence artık bu saatten sonra da lansmanlarda da o telefon şöyle bu telefon böyle diye kıyaslama yapmalarına gerek yok. Huawei zaten amiral gemisi tarafında Samsung kadar bir algı oluşturmayı başardı. Bugün kamerası için bak neler söylüyoruz özellikle fotoğraf tarafı için. Umarım o tarafta da bir gelişim olur. 2018'in tabii ki bana soracak olursanız en flash telefonlarından birisi Meizu'nun 16 ailesiydi. 16TH, 16. modeli zaten 845 ve diğer bileşenleriyle fiyat performans oranı en yüksek telefonlardan birisi. Daha sonra Meizu 16 modeli geldi Snapdragon 710 cihaz olarak. Tabii onlar geçen yıl telefonları. Şimdi bir değişim var. Snapdragon 855 işte Sony tarafındaki yeni kamera sensörüyle 40-48 megapiksel kameralar. Dolayısıyla mevzu ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor. Muhtemel ki bu ayın sonuna doğru ya da bir ihtimal Mayıs ayı içerisinde biz mevzu 16 serisini göreceğiz. Yeni jenerasyon. Açıkçası bazı görseller epeydir konuşuluyor ve tasarıma bakıldığı zaman bence bu yılın en güzel tasarımlarından birisi olabilir.
Telefonun tasarımı Mi 16'ya göre çok değişmemiş. Mi 16 oldukça iyiydi. Birazcık daha tıraşlayınca daha iyi bir hale gelmiş. Yoksa genel olarak baktığımda Mi 16'yı yan yana koysan
yok, aynı tasarım
altta
dili
deve yok. Aynı tasarım dilinin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu var sadece. Diğer telefon da iyiydi. Ama bu telefonun şöyle bir güzelliği var. Şimdi bizim geçen konuştuğumuz bir şey var. Lockdown Volkan'la yan yanaydık. Telefonları şöyle ön artık yüzü görünür şekilde masaya koyduğun zaman diyor hangi telefon hangi firma tarafından üretilmiş anlayamıyorsun diyor. Hepsi birbirine benzemeye başladılar. Hepsi birbirini taklit ediyor. Tasarımsal olarak fark yaratmak çok zorlaşıyor dedi. Yani şimdi bugün tasarımsal olarak fark yaratan Samsung var. Bir de ben Meizu'yu görüyorum bu tarafta.
Aynen. Yani tabii
Oppo'nun da, şimdi Allah var Oppo'nun da çok böyle
özel telefonlar var. Find X var mesela. Evet,
Vivo X var. Uç noktada böyle tasarımsal olarak fark yaratan telefonları ama bunlar daha fazla erişilebilen telefonlar diye bakıyorum ben bunlara. Evet, Samsung fark yaratıyordu. Bu telefon da kendine ait
bir çizgisi. Bu telefonu var. Gördüğünüz zaman
tabii.
Biraz özellikle mesela 16 modeli geçen seneki jenerasyon bir miktar Samsung Galaxy S8, S9 aysını hatırlatıyordu ama şimdi çerçeveler biraz daha tıraşlanınca bu biraz daha özgün bir hale girmiş. Ki tasarım olarak bence de çok güzel. Ki 16-16 modelleri de bana soracak olursanız kendi fiyat segmentlerinde epey iyiydi. Snapdragon 855'e geçişle birlikte zaten ciddi bir performans artışı olacak. Gorilla Glass 6'nın kullanılacağı söyleniyor ve belki daha büyük güncelleme kamera tarafında Sony'nin 48 megapiksellik IMX586 sensörü olacak ve yeni bir geri çekim modu gelecekmiş.
Geri çekim modu standart olmaya başladı.
Kullanıcıların ihtiyacı var. Rekabette o tarafa doğru gidiyor. Evet. Artık her firma bir şekilde o tarafta gelişim sağlamayı hedefliyor. Çok iddialı olacağı söyleniyor. Tabii optik görüntü sahipleme özelliği de bu telefonun olmazsa olmazlarından birisi olacak. Android 9 da gelecek. Zaten şu an Meizu'nun bence kullanıcı tarafında çözülmesi gereken temel sorun. Meizu telefonlar çıktıktan sonra yazılım güncellemesi almıyor tarzında bir algı var. Haklı bir gerekçe. Bu bazı telefonlar önemli hiç güncelleme gerekçe almadan ömrün tamamlanmış durumda Meizu'nun ürün gamı çerçevesinde. Özellikle geçen yılın telefonları. Yani Meizu 16, 16 TH, hatta bir geriye gidersek yani Meizu 15 serisinin mutlaka Android 9'a güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Platform olarak bakıldığı zaman da bir engel kalmadı. Qualcomm platformuna geçiş yapılmış durumda. Evet. O tarafla ilgili muazzam bir ilerleme kaydedebilirse Meizu tarafı bence yolları açık. Son bir not olarak şunu söyleyelim. 16C ailesinde fiyatlar yükselecekmiş. İşte 16T modelinin $450'dan başlayacağı söyleniyor. Fiyatlandırmanın ne olacağını çıktığı zaman göreceğiz. Şu an yorum yapmak için erken ama umarım fiyat performans tarafındaki hassasiyetleri ya da rekabetçi durumu çok kaybetmezler. Çünkü kullanıcıların uygun fiyatlı ve yüksek performanslı iyi cihazlara ihtiyacı var. Ben geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştım. Apple ve MediaTek'in sürekli bir araya gelme ihtimalinden bahsettiğim haberler yaygınlaşınca bu haberlerin kaynağı ne diye bir araştırdım ve ortaya böyle değişik bilgiler çıkınca da bir video yapmak istemiştim. Aslında ona istinaden yaşanan bazı yeni gelişmeler var. Şimdi önümüz 5G. Her marka 5G'ye geçiş yapacak. Kimisi 2019'da, kimisi 2020'de, belki kimisi 2021'de ama artık 5G'ye yeni hedef. Dolayısıyla buraya doğru bir çalışma başlamış durumda. Hatta Samsung Galaxy S10 5G, yani S10 ailesinin 5G destekli olan ekranı daha büyük, daha donanımlı versiyonu da bugün yarın piyasaya çıkmış olacak. Şimdi Apple tarafında şöyle bir durum söz konusu. Apple işlemciyi kendisi tasarlıyor, modemi dışarıdan alıyor. Çok uzun süre Qualcomm'la çalıştılar ama Qualcomm'la davalık olunca, olay çok büyüyünce oradaki işbirliği sona erdi ve epeydir. Aslında son birkaç yıldır Qualcomm yanına Intel koymaya başlamışlardı. Son jenerasyonda da sadece Intel ilerlemeye devam ettiler. Şimdi 5G tarafında Intel'in bir modemi yok hazır. 2020'de hazır olacağı, belki sertifikasyon sürecinden dolayı 2021'de kullanıma başlanabilecek bir modem olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla diğer alternatiflere bakıldığı zaman Qualcomm'un zaten kullanma durumları pek yok gibi görünüyor. Samsung tarafından yeni bir bilgi geldi. Samsung'un üretim kapasitesi şu an Apple'da besleyebilecek seviyede değilmiş. Çünkü Apple girdiği zaman 50 milyon istiyor. Bana bu kadar parça vermen gerekiyor diyor. Dolayısıyla şu an Samsung'un üretim kapasitesi o olgunluk seviyesinde olmadığı için
MediaTek bu kadar sağlayabiliyor muymuş?
Şimdi oraya geleceğim birazdan. Önceliği Samsung kendi cihazlarına verecek gibi görünüyor. Huawei de var. Balon 5000. Huawei muhtemelen üretir.
Evet.
Ama Çin, Amerika işte casusluk şuydu buydu derken muhtemelen Apple o topa girmek istemeyebilir. Tabii Huawei'nin verip vermeyeceğini de bilmiyoruz. Çünkü
MediaTek de Tayvanlı bir firma bu arada.
İşte Tayvan'da biraz daha işte evet. Amerikan ekol olarak bakıldığı zaman daha sıcak ilişkilerin olduğu bir coğrafya olarak düşünülebilir. Zaten siyasi olarak da biliyorsun Çinlilerin evet. Oraya bakışıyla dünyanın geri kalanı bakışı orada biraz daha farklı. Zaten hani işin o tarafını bir tarafa bırakırsa ya, teknik olarak da şu an 5G modem hazır. Başka da marka yok. İşte MediaTek tarafında Helio M70 var. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Apple'ın beklentilerini bu modemin ne kadar karşılayıp karşılayamayacağı tarafında bir takım yorumlar söz konusu. Açıkçası ben yaptığım videoda da söylemiştim. Helio M70 bayağı yetenekli bir modem. Ama tabii Apple'ın ne istediğini henüz bilmiyoruz. Sonuçta bu milimetre dalga boyuna uygun bir modem isteyip istemeyeceğini
tam olarak bilmiyor. Bir de isteklerinin MediaTek tarafında da karşılık bulup bulmayacağını bilmiyoruz. Çünkü genelde Apple şey istiyor. Bana her şeyi açacaksın. Her şeyi ben kontrol edeceğim. Sürücüsüne var asıya ben değiştirebileceğim hani bazı donanımlarda.
İş modelini de o şekilde geliştirmeye
çalışıyor. Tabii belki de Meditech onu vermek istemeyebilir. Anlatabiliyor muyum ileride? Belli mi olur?
Ama şu an eğer Intel tarafında ciddi bir gelişim olmaz ise Apple ihtiyacını karşılayabilecek bir 5G modem tarafında kapısını çalabileceği tek alternatif gibi görünüyor. Belki Apple'ın zaman zaman yaptığı bazı adımlar var. Daha fazla para yatırarak şirkete daha hızlı gelişim sağlanması yönünde teknolojinin daha hızlı olgunlaşabilmesi adına belki öyle organik bağ olabilir mi bunu da bilmiyoruz ama şu an Intel ve MediaTek en güçlü adaylar gibi görünüyor 5G modem tedariği konusunda Apple tarafına. Apple'ın hedefi 2020 gibi görünüyor. Bazı yeni analizler var. 2019'a yetiştirmek istiyorlar çünkü rekabet çerçevesinde
herkes 5G duyururken
çünkü Apple bir de yılda bir kere lansman yapıyor. 2019'da duyurmazsa 2020 sonunda duyuracak.
Evet.
O da tabii bazı markaların daha fazla 5G'li özdeşleşmiş anlamına gelebilir.
Ya gerçi var ya şu teknoloji hazır olsun da öyle duyursunlar ya. Ben şu an 5G'yi nerede kullanıyoruz da 2019'da duyurusu yapılacak ben anlamadım onu.
Ben yaptığım videoda söyledim. Apple'ın şirket içerisinde bir vizyonu var. Later but better denen. Yani daha sonra olsun ama daha iyisi olsun tarzında.
Olgunlaşsın, iki modemler kullanılsın, ikinci jenerasyonları çıksın filan onları görelim cihazlarda.
Ama diğer taraftan şey de var Mesut. Şimdi rekabet o kadar çok arttı ki bak kamera diyorsun.
Evet.
Artık topa Huawei girdi, Samsung girdi, Apple ben de varım diyor, Google yazılım tarafında benden daha iyisi yok diyor. Ya tasarım vallahi diyorsun, bak evet. Mevzudan daha iyisini ya da Oppo Find X'den daha iyisini görmedim diyorsun. Şimdi en küçük detaya bile fark yaratabilen ihtiyacı var markaların.
Öyle ama 5G burada gerçekten kullanıcının aklını çeler mi? Yani gece modu olmayan bir iPhone'da 5G olunca sence o der misin? Birçok şeyi geliştirmeleri lazım.
Tabii
5G
canım,
çok sonradan gelen var. Bir şey. Evet.
Ha 5G şöyle, mesela yeni bir iPhone düşünün, her şey çok iyi. 5G'de olursa hoşuma gider. Çünkü
olur,
zaten
evet.
Geri dönük olarak 2G, 3G, 4G, 4.5G desteği tam fonksiyon olarak doğru olacak. Ama Apple tarafın stratejisi genelde diğerleriyle tam uyuşmuyor. Farklı yolları izleyebiliyorlar. O konuyla ilgili olarak 2019'da bir ihtimal, 2020'de kuvvetle muhtemel biz 5G iPhone'ları göreceğiz ama dediğimiz gibi teknoloji tedariği tarafında kim işbirliği yapacak bunu bilmiyoruz. Apple'ın kendi modemini geliştirdiği söyleniyor ama modem geliştirme süreci uyumluluk, şebeke desteği ve sertifikasyondan dolayı biraz daha hengamesi fazla bir alan. Ama uzun vadede Apple oraya da girer mi? Girebilir diye tahmin ediyoruz. Zenfone 6 Asus tarafında yeni nesil telefonlar merakla bekleniyor ama geçtiğimiz sene Aralık ayında onlar da stratejiyi değiştirdi. Orta sınıf ya da orta altı telefonlar yerine işte daha niş ürünler yapalım. Oyun telefonları ya da yüksek performanslı cihazlar yapalım tarzından.
Sonra da kimse onları görmesin. Hiçbir yerde satmayalım.
Mesela ROG Phone oyun aynen telefonu kimse görmedi.
Görmedi.
Yapalım. Biz fuarda gördük çektik.
Sağda solda duyuralım bunu. Fuarlarda millet denesin ama hiç satmayalım bunları. Öyle bir firma.
Kaldı ki şöyle. Mesela Zenfone 5 ailesi rekabetçi bir aileydi. Fiyatlandırma, evet, ürünlerin kalitesi ve yetenekleri itibariyle ama Türkiye'de bir lansman yapıldı. Daha sonra sen Zenfone 5 ile ilgili bir şey duydun mu?
İşte 1-2 sattılar. Sonra kalmadı, etmedi, gelmedi derken arada tükendi gitti. Kimse
şirketlerin
konuşmadı.
Zaten yeniden yapılanma oldu. Üst yönetimden bazıları şirketten ayrıldılar, evet, ya da aktif görevlerini bıraktılar derken. Şimdi Zenfone 6'ları bekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nde bazı billboard görüntüleri, yani reklamları yapıyorlardı. Muhtemelen Mayıs ayında galiba Venice'de olabilir. Avrupa'da bir yerden lansman yapacaklar diye tahmin ediyorum. Zenfone 6 zaten Snapdragon 855 ile gelecek ama tasarım anlamında bazı versiyonların ekrana kamera deliğine sahip olacağı söyleniyor. Kızaklı yapıya sahip olan bazı modeller
bence
olacağı söyleniyor.
Bence ekranda kamera deliği yeni standart olacak Android telefonlarda.
Şimdi Nokia'da zaten X71 diye yeni bir telefon duyurdu, onda da var. Bazı evet, başka Çinli telefonlarda kullanmaya başladılar. Yeni standart olabilir. Ama Zenfone 6'da eğer böyle bir özelleşme durumu söz konusuysa bence daha farklı şeylere de ihtiyaçları var. Çünkü Snapdragon 855'i çipe koydum deyip ben işte oyun telefonu yapıyorum, alın siz oyun telefonu demek artık bu saatten sonra yetmez diye düşünüyorum.
Valla ROG Phone müthiş bir telefondu.
Çok iyiydi. Aksesuarları özellikle çok iyiydi.
Evet, heyecan verici bir cihazdı ama yaygınlaşmadı. Yani şu anda satın almak isterlerse 7500-8000 lira aralığında satın alınabiliyor telefon bir yerlerden.
Ben
ama
geçenlerde birisi bana şeyi söylemiş. Şimdi o ROG Phone'un bir büyük çantası da var. Evet. Full kit almak istersen o ikinci ekran gamepad'i işte diğer
bambaşka fantastik
işte
şeyler.
802.11x desteğinin onu ekstra bağlantı aparatlarıyla evet, beraber almak istersen ki Avrupa'ya euro fiyatlandırmayla geliyor. Herhalde Türkiye'de 15 bin liraya falan.
Ya şimdi ama tercih yani edebilirsin. Yani yok, kit olarak baktım çok sağlam bir kit o.
Bence mantalite olarak da doğru yapılmış bir telefondu. Şu açıdan hem özel kullanım modları vardı hem de Qualcomm'la özel çalışmışlar. Snapdragon 845 overclock'lu versiyonu var. Evet. Çünkü oyun telefonu diyorsan Mesut, diğerlerinden ayrılan donanımsal bazı farklara
ya
da ihtiyacı var.
Ya ben her şeyi geçtim. Telefonu elinize bir alıyorsunuz. Ya gerçekten metali, tasarımı, kudreti, tasarımı çok iyi bir cihaz ya. O cihaz çok iyiydi yani.
Gerçekten iyiydi. Bakalım şimdi artık oyun telefonu diğer markaların bu saatten sonra belki ekran tarafında 120 Hz yeteneği olan.
Evet, doğru.
Tabii oyunların bunları ne kadar destekleyeceğimiz ayrı bir olay ama.
100 müydü ROG Phone?
100 Hz 90'dı galiba.
90 mıydı? Öyle bir şeyi vardı.
Samsung gözden çalışmışlardı
panel tarafında. Tabii 90 Hz'di onunki.
Artık daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi Razer'da o arenadan yavaş yavaş çekilmeye başlayınca, çünkü mesela ZTE tarafında yeni bir Nubia'nın yeni bir oyuncu telefonu geleceği söyleniyor. Bir Antutu skoru paylaşmışlar. 855'in ötesinde 430 binlerden falan bahsediyorlar. Ya belki özel frekanslı bir custom binding chip kullandılar içerisinde. Olabilir. Ya da belki soğutma tarafında çok ayrı bir şey yaptılar ama Asus'un bu saatten sonra algıyı koruyabilmesi için bu tür değişik şeylere ihtiyacı var. Tabii ROG yani oyun sınıfı telefon dışında belki üst seviye premium bir Zenfone 6 da göreceğiz. Çünkü kamera tarafında belki farklı yetenekleri olan bazı başka cihazlara da ihtiyaçları var ama Mayıs gibi şekillenir diye tahmin ediyoruz. Oppo tarafında bir gelişme var. Zaten epeydir konuşuluyor. Renault adını taşıyan yeni bir ürün grubuna başlıyorlar. Onlarda da strateji yavaş yavaş yenilenmeye ve şekillenmeye başladı. Çünkü geçen seneye bakıldığı zaman Find serisi, Find X, flagship dediğimiz amiral gemisi telefon.
Evet.
Alt tarafta RX17 gibi telefonlar vardı ama özellikle RX17 Pro yüksek fiyatlandırmasıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da paket olarak çok iyi, cihaz olarak çok iyi ama fiyatlandırmadan dolayı hak ettiği yeri bulamayan bir telefon oldu. Şimdi tüm ürün grubunu yeniliyorlar. Renault diye yeni bir ürün ailesi çıkacak. Burada da Snapdragon 855'li, işte 10x yakınlaştırma yeteneği olan, gece çekim moduna sahip olan yepyeni bir ürün grubuna tanıklık edeceğiz.
Şimdi şöyle bir şey var. Biz lansmanda olacağız onların haberi olarak. Gidip yerinde görüntüleyeceğiz cihazı bir aksilik olmazsa. Telefonun genel olarak görsellerine baktığımızda, lansman görsellerine süper ötesi görünüyor. Yine çok çok iyi görünen bir cihaz var. Kameranın çıkışı bu sefer çok enteresan. Daha pratik, daha geniş yer tutabilen, ayıza da yer kalan bir tasarımla böyle yukarısının çapraz açıldığı değişik bir tasarım dili var.
Tuhaf
bir tasarım var. Ama yine fark yaratmayı bilmiş adamlar. Heyecanlıyım bu cihazı deneyimlemek için. Şimdi burada da bir 10 kat yakınlaştırma seçeneği olacağını söylüyoruz.
Ben deneme şansı oldum o biliyorum. Hibrit yakınlaştırma
başarılıydı. Şimdi gece modu söylüyorlar. Hepsini test edeceğiz. Beklentileri karşılarsa ve ülkemize de düzgün bir fiyattan gelirse, ki biz hep söyledik, altını çiziyoruz. Oppo Çin'de premium bir marka. Uygun fiyatlı telefon satan firmalardan biri değil. Adamların uygun fiyatlı telefon satan kısmı OnePlus diye geçiyor aslında.
Amiral gemisi sınıfında öyle.
Evet, amiral gemisi sınıfında
hatta
öyle.
Hatta fiyat performansında işte Realme diye markaları var. Hindistan'da falan fiyat performans oranı yüksek. İşte Redmi'ye rakip
evet,
telefonlar.
Evet ama biz hep amiral gemisinin fiyat performansını koşuyoruz da.
Ki zaten bundan yola çıkarak bir OnePlus 7 de.
Evet, buna benzeyecek buna diye düşünüyorum yani ben. Bakalım telefon nasıl olacak? Yani ben uygun fiyatlı olmasını beklemiyorum ama güzel özelliklerle donatılmasını bekliyorum telefonun.
Ya umarım fiyatlandırmada da özel çalışırlar, çünkü Türkiye ile beraber benzer zaman dilimi içerisinde Avrupa'daki bazı başka ülkeleri de resmi olarak girdiler. Orada muhtemelen tepkileri ölçmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü Oppo'nun ürünleri kalite olarak çok kaliteli. Ürün olarak iyi ürünler. Yenilik olarak yenilikçi ürünler. Ama sonucunda markanın algısı, bilinirliği ve buna uygun bir fiyat biçme durumu söz konusu. Rekabet bu kadar artmışken İnsanların tanımadığı bir marka için 5000 lira fiyat biçmek Türkiye'de şu aşamada, ki platform telefonu kullandığı platform da 5000 liralık platform değil. Evet. Snapdragon 660'dan ya da Snapdragon 710'lu telefonların o fiyat bandına çıkması çok çılgınca bir hamle olur. Zaten karşıda pek bulunamayacaklar diye tahmin ediyorum ki bulamadılar zaten.
Ya benim için ise enteresan olan şu oldu. Ben Türkiye'de Oppo'nun telefonunu ilk inceleyen editörüm aslında. İlk videosunu Donanım Haber'de yayınlamıştık. Şimdi de firmadan resmi bir davetle lansmanlarına gideceğiz. Telefonlarını orada göreceğiz. Benim için de böyle egzantrik bir durum oluştu. Güzel bir şey yani.
Umarım.
Kaç yıl oldu ya ilk telefonla inceleyeli? Bir 4-5 yıllık mazisi var herhalde.
Ya ben Şenol Bey'le röportaj yaptığımda 2013'tü herhalde.
Tamam 2013, 2014 belki de 2013 sonunda da ben de cihazı satın alıp incelemiştim.
CES'te bir VOI falan çekmiştik. O 2013 müydü sen de beraber CES'e gittiğiniz zaman?
Olabilir.
Ya, üzerine ya, en az bir 5 yılı var öyle söyleyelim. Ki Renault gerçekten güzel. %93.1 seviyesinde ekran kas oranı. Yan çerçeveleri de bayağı inceltmişler. Yani tasarım olarak. Örnek olması bir telefon gelecek gibi görünüyor. Ki gece çekim modu ve yakınlaştırma tarafında da bayağı bayağı iddialı konuşuyorlar. Bu telefonun bazı özel teknolojilere de sahip olacak konuşuluyor. Zaten işte lansmanda çok fazla vakit kalmadı.
Ya şöyle aslında yani özel teknolojilerden bir tanesi, bildiğiniz gibi OLED ekranlı telefonlarda kamerayla çekim yapıldığı zaman bir dalgalanma görürsünüz. Bu ekran aydınlatmasıyla ilgili bir şey aslında. Dimming dedikleri bu, kısıp açıyorlar ya ekran ışığını. Bununla alakalı bir dalgalanma. Tazeleme hızından daha ötesinde arka taraftaki ledlerle alakalı. Şimdi bu dimming teknolojisini ayarlayarak ledlerin frekansını artık titreşim görmeden de kameraya bu telefonu gösterebileceğini söyleniyor. Aynı zamanda göz yorgunluğunu engelleyeceği de söyleniyor LED ekrana bakarken oluşan. Birkaç video var internette dolaşan. Gördüğümüz kadarıyla sadece bu telefona özel değil, diğer Oppo telefonlara da o teknolojinin gelebileceği şu anda iddia aşamasında erdi.
Açıkçası heyecanlı gelişmeler bunlar. Çünkü ekran tarafında ve bazı başka alanlarda da teknolojik gelişime ihtiyaç var. Markalar en çok tabii kullanıcılarının bir sıralama yapıldığı zaman en çok önem gösterdiği konu kamera, pil, tasarım oluyor ama diğer alanlardaki eksikleri uzun süreli telefonu kullanmaya başladığında ortaya çıkabiliyor. Aynen. Dolayısıyla bu da bence önemli gelişmelerden birisi. Zaten dediğimiz gibi lansmanda çok az vakit kaldı. Bizden bir üst gidecek. O zaten orada deneyimleme şansı umarız, bulacak evet, diye tahmin ediyorum. Cihazla ilgili gelişmeleri de hep beraber izliyor olacağız. Bu haftalık aslında gelişmeler mobilitenin son haberiydi. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.